Ayrım 11.
Buraya yeni gelenlerin bu soluksuz koşturma, ardı arkası kesilmeyen telaşın nedenini kavrayabilmesi zor. Sanki insanlar ya bir tehlikeden kaçıp kurtulmaya ya da her şeyi tükenmeden yağma yerine vaktinde yetişmek isteyenlerin hırsıyla koşturup duruyor. Sıcak ve nemli bir günde iyice hafiflettiğim giysilerime rağmen bir tevi alnımdan akan ter deliciklerini silerek kentin ilginç sayılan yerlerini geziyorduk. Rehberim Halim Selim yaşlıca bir hanımdı. Fakat benden de atletikti. Bir ara rahat, serince bir yere oturup da biraz dinlenip serinletici bir şeyler içsek gibi bir dilekte bulunmuştum. Kafamın içinde Viyana'nın park ve Paris'in kaldırım kahvelerinin hayalleri uçuşuyordu. Hanım dileğimi karışık bulmuş olmalı ki soğuk bir şey mi içmek istiyorsunuz diye özetlemek istedi. Soğuk bir şeyin ancak rahat bir yerde oturularak içilebileceğini varsayarak evet dedim. Bir süre sonra güneşin altında makine homurtuları yükselen bir yerin önünde durduk. Burnuma çeşitli meyve ve sebze kokuları çarptı. Ben oturacak bir yere gireceğimizi beklerken rehberim dikildiği yerden ne içersiniz sorusunun peşinden olanakları sıralamaya koyuldu. Portakal, greyfurt, ıspanak, havuç. O yıllarda meyve sebze suyu tiryakili henüz Amerika sınırlarını aşamamıştı. Bu nedenle söyledikleri bana şaka gibi geldi. Gülümseyerek portakal yanıtını verdim. Elime tutuşturulan kağıt bardaktaki sıvıyı bir nefeste başıma diktim. Fakat aradığım bu değildi. Maksadımı gereğince anlatamamama tasası içinde serin bir yere oturup dinlenerek bir şey içmek istediğimi hineledim. Bu kez hanım uzunca bir zaman sonra "Yoruldunuz, oturacak bir yer istiyorsunuz değil mi?" açıklamasıyla isteğimi kavradığını belirtti. Bu kez de kocaman tavan pervanelerinin öteki makine gürültülerine karıştığı bir yere girdik. Tabak çanak seslerinin yükseldiği bir tezgah önünde sıralanan yüksek taburelere tünedik. Böylece ilk kez içeriği belirsiz buzlu Coca-Cola ve Amerikan eczanesiyle tanışmak fırsatını elde ettim. Hani filozof kafalı bir eczacımızın dükkanının kapısına ne ararsan bulunur, derde devadan gari levhasını astığından söz ederler. Herhalde bunu Amerikan eczanelerini tanıdıktan sonra yazmış olsalar gerek. Soğuk içecekler, dondurma ve et köftesinden tutun da tencere ve hanım donuna kadar her şeyin satıldığı bu dükkanlara niçin eczane dediklerini kestirmek kolay değil. O yıllarda benim gibi ilk kez bu ülkeye gelen üniversite bilim adamlarımızdan birisi konsolosluktan çıkmak üzereyken yağmur bastırmış. Genç konsolos yardımcısına şemsiye alabileceğim en yakın yer neresi diye sormuş. Ondan karşıdaki eczane yanıtını alınca iyice kızmış. Büyüklere daha saygılı olmak gerekir evlat. Şemsiyenin eczanede satılmayacağını bilecek kadar görgümüz var elbette diye bir de öğüt vermiş sayın bilim adamı da. Herhalde kısa sürede eski dünyadan getirilen bilgi ve görgülerden önemli kesiminin bu ülkede geçerliğini yitirdiğini öğrenmiştir. Özellikle kot pantolon, Coca-Cola, caz müziği ve hamburgerin henüz salgın bir hastalık gibi dünyanın her köşesine yayılmadığı o yıllarda bu kural daha geçerlidir. Bardağın dibindeki buz kırpıntıları ile tünediğimizde bir süre oyalandıktan sonra gene kalktık. Ama ben aradığını bir türlü elde edemeyenlerin tedirginliği içindeydim. Her fırsatta şöyle serin, yayılarak oturulabilecek bir yer geçse elimize diye sayıklayıp duruyordum. Kadıncağız ne istediğini kestiremediği bu kaprisli adamın arkası gelmeyen dilekleri karşısında biraz şaşırmış gibiydi. Herhalde içinden bu adam yayılacak bir park bankının mı yoksa yatağının özlemini mi çekiyor diye kestirmeye çabalıyordu. Bu araştırma sonunda dileğimi sezinmişçesine "Ha gelin, istediğinizi anlar gibi oldum." diyerek döner camlı bir kapıdan içeri girmemize yardımcı oldu. Gerçekten burası serinceydi. Oturduğum yumuşak koltuğa iyice yayıldım. Az sonra hanımcık, "Bardan içecek bir şeyler alayım. Siz Müslümanlar alkol içki almaz mısınız? Soda filan ister misiniz?" diye sordu. Dindarlığımın öyle yüz güldürecek bir düzeyde olmadığını, mümkünse soğuk bir birayı tercih ettiğimi söyledim. Ayrıca "Siz niye zahmet ediyorsunuz? Garsona söyleriz getirir." diye de nazik olmaya kalktım. Otel girişlerinde garson olmadığını, bir şey içmek isteyenlerin ya bardaki taburelerde tünemesi gerektiğini, rahat bir yerde oturmak istiyorsa içkisini alıp gelmesi gerektiğini belirtti. Öyle ya, buranın kendin pişir kendin ye dünyası olduğunu unutur gibi olmuştum. Öte yandan bu ülkedeki bolluk ve çeşitlilik karşısında insanın ağzı açık kalıveriyor. Burada geçerli olan kılığa uygun bir şeyler almak için dükkanları dolaşmaya giriştiğimiz zaman bunu hemen fark etmiştim. Macy, Gimbel's gibi mağazalar daha çok kenti andırıyordu. Giysiler öyle kutu ve dolapları özenle yerleştirilmiş 3-5 parçadan oluşmuyordu. Gömlek, çorap, çamaşır, uçsuz bucaksız büyükler halinde tezgahlara yığılmıştı. Elbise, pantolon gibi erkek giysiler tüm katları kapsayan askılar halinde sıralanmıştı. Öyle tepenize dikilip alacağınızı dil dökerek sokuşturmaya uğraşan tezgahtarlar da yoktu. Herkes istek ve ölçüsüne uygun olanı bu yığınların içinden nasıl seçip buluyor? Koltuğuna sıkıştırıp her kattaki veznelerden birine giriyor, parasını ödeyip kağıt torbaları kucaklayıp yola koyuluyordu. Alışveriş öyle iki mendil, üç çift çorap olarak yürütülmüyordu. Sanki düzeniyle daha ucuza gelir ilkesi yürürlükteydi. Bir keten pantolon, birkaç yazlık gömlek almak niyetiyle girdiğimiz yerden düğün dernek alışverişi yapanlar kadar yüklenmiş çıkınca şaşıp kalmıştım. Temizlik ölçüleri de alıştığımın çok ötesindeydi. Viyana'da haftalık banyo pansiyon ücretine dahildi. İki ya da üç kez yıkanmaya kalkınca ek ücret ödenirdi. Burada hiçbir ücret ödemeden kaldığım halde pansiyonun banyosunu haftada birkaç kereden fazla kullanmaktan kaçınıyordum. Bu nedenle de kentin nemli sıcak havasında kısa sürede isilik oldum. Uyuz olmuşçasına her yanım kaşınıyor ve dilimdeki kabarcıkları parmak uçlarımla ayırt edebiliyordum. Önemli bir hastalığa tutulmuş olma kuşkusu içinde ışık evi sekreterine bir doktora görünmek istediğimi söyledim. Randevu alarak adresini rehberime verdi. Doktor nabzımı tutup nefes al ver demeden beni karşısına oturttu. Ana ve babamınkinden tutun da doğduğumdan bu yana geçirdiğim hastalıkların soruşturmasına girişti. Soruşturma uzayıp gittikçe önemli bir hastalığa tutulmuş olma kuşkusu da güçlenmeye başladı. Sonra biraz idrar istedi. Parmağımdan bir damla kan aldı. Nihayet soyunup muayene masasına uzanmamı diledi. Şikayetlerimin neler olduğunu soruştururken de beni tepeden tırnağa iyi bir muayene etti. İşini bitirince ne kadar sık yıkandığımı sordu. Biraz abartarak haftada 3-4 kez yanıtını verdim. Şaşırmış bir sesle, "Niçin sabah akşam duş alıp tepeden tırnağa sabunlanmıyorsunuz?" "Şimdi size tıbbi bir sabunla talk pudrası yazıyorum. Her sabah ve akşam duşa girip iyice yıkanın, sonra güzelce pudralanın. 2 haftaya kalmaz düzelir, isilik olmuşsunuz." Sonra buranın sıcak ve nemli havasında sık sık yıkanmak gerektiğini ekledi. Kendimi kokusundan yanına sokulmaktan kaçınılan sırık hamalları gibi hissettim. Demek temizlik ölçülerim buranınkine pek uymuyordu. Pansiyonda yöneticiye doktorun önerilerini aktarınca günde 2 kez yıkanmanızı engel olan mı var diye şaşmıştı. Sonra da sıcak su günün her saatinde akıyor, her gün istediğiniz kadar duş alabilirsiniz diye açıkladı. Lisede yatılı okurken evci olmayanları haftada bir tabur eder, şehzade başındaki hamama götürürlerdi. Sonra okulda da bir hamam yapılmıştı. Haftada 10 günde bir hamam sırası gelince bunu özel bir eğlence programına dönüştürürdük. Sulaşıp birbirimize muziplik yapmaktan yıkanmaya pek vakit kalmazdı. Yarım saatlik süremizin dolup geçtiğini ileri sürerek hamamcı bizi kapı dışarı koymaya girişirdi. O yıllarda Avrupa ülkelerinin de temizlik gelenekleri bizimkiyle bile yarışamayacak durumdaydı. Küçük otel ve pansiyonların çoğunda sabah temizliği leğen benzeri iri bir çanak içine oturtulmuş bir sürahi su ile yapılırdı. Ancak pahalı otellerde banyo ve sürekli sıcak su bulunabilirdi. Bu nedenle olsa gerek parfüm ve kolonya ile elverişsiz vücut kokularını örtbas etmek adet olmuştu. Ne ekspres asansörle Empire State'in tepesine tırmanmak ne de özgürlük anıtının kafasının içinde New York limanının seslerini dinlemek beni fazla etkilemişti. Evet, bu dev boyutlu yapı ve anıtlar insanın teknik yeteneklerinin neler yaratmaya güçlü olduğunu gösteriyordu. Ama estetik zevk ve incelikten pek nasipleri yokmuş gibi geldi bana. Buna karşın Rockefeller merkezindeki gökdelenlerin tepesindeki asma bahçelerden nedense pek etkilenmiştim. Belki de Babil asma bahçeleri konusundaki düşlerimin gerçeğini bulabilmek şaşırtmıştı beni. Kentin trafik gürültülerinin ancak yumuşayarak erişebildiği bir yükseklikte, üzüm salkımlarıyla bezenmiş bir çordamın altında oturup ayaklarımız dibindeki Japon havuzunun şırıltılarını dinlemek, bu kentte benzeri zor bulunan bir sükunet havası gibi gelmişti bana. O yılların Amerikan yaşamında beni şaşırtan başka bir şey de reklamcılık olmuştu. Eski dünyada bu alım-satım çığırtkanlıklarını ancak birkaç yapraklı gazetelerin son sayfaları ile sinema, tiyatro panolarında görmeye alışmıştık. Ülkemde ise satıcıların sıtma görmemiş çığlıklarında yankılanırdı bu. Mahalle aralarında sabahları mevsimine göre kemer patlıcan, silivri kaymak övgüleri çınlar, çarşı pazar yerlerinde gür sesli satıcılar metahlarını övme yarışına girerdi. Buradaysa gökdelenlerin ışıklı cepheleri, tren ve otobüslerin içleri ve durakları, kent sokaklarının en göze çarpan yerleri boy boy reklam panolarıyla bezenmişti. Reklam uçak ve balonları Tanrı'nın gökyüzünü bile kendi haline bırakmıyordu. Hele kamus cildi kalınlığındaki gazete ve dergilerin, pazar baskılarının yarısından çoğu bin tür ürünün övgüsüyle doluydu. Bereket versin yazı ve çizimle sergilenen bu satış panolarının çoğunu ancak anlattıkları zaman algılayabiliyordum. Buna karşın radyo programlarında reklamsız bir şey dinleyebilmek olanaksızdı. Bir dizinin en gerilimli yerinde bulut kadar beyaz ve hafif tuvalet kağıdı araya girer, Beethoven senfonisinin duraklarını otobenzin övgüleri doldururdu. Bunlar yetmiyormuşçasına, gelişimin ikinci haftasını doldurmadan post idaresi de onlar için çalışmaya koyulmuştu. Eşten dosttan haber getirdi diye sevindiğim zarfların içinden, prezervatiften tutun da kuvvet macunu, kilise ve mezhep övgülerine kadar her konuda kandırıcı mesajlar gelmeye başlamıştı. Neredeyse ağzıma soktuğum lokma ile kafama diktiğim bardakların içinden de reklam çıkacak kuşkusu geliştirdim. Sanki burası insanın tüm duyu organlarından ceplerine erişebilmenin yolunu arayan uçsuz bucaksız bir pazar yeri gibiydi. Eski Dünya Güldürü dergilerinde Sam amcayı uzun sakallı, sırtında dolgun bir dolar çuvalı taşıyan Yahudi simsar olarak simgelemelerinin nedeni herhalde her şeyin böyle alım-satım havası içinde düzenlenmiş olmasından ileri geliyor. Ağustos sonunu bulup da öğrenime başlayacağım Boston'un yolunu tutunca sevindim doğrusu. Orada ne bulabileceğimi bilmediğim halde yaşama hızı ve zevklerinden çoğuna ayak uyduramadığım bu beton ormanından uzaklaşabilmek bana bir tür kurtuluş gibi gelmişti. 11. Bölüm Yeni Dünyanın Başka Bir Yüzü. New York'tan sonra Boston varoşlarından Watertown'daki Perkins Enstitüsü bana çalkantılı bir yolculuğun peşinden durgun bir limanın güvenceli sularına demir atmak gibi geldi. Burası trafik afetine henüz boğulmamış sessizce bir kasabaydı. Perkins Körler Okulu ise Charles Nehri boyuna yayılmış okuldan çok varlıklı bir üniversite kampüsünü andırıyordu. Ulu ağaçlar, oyun alanları, üstünde nilüferler yüzüşen göleti, gotik tarzındaki çeşitli boy yapılardan oluşuyordu. Okul yapısının bir yanında erkek öğrencilerin ötekinde kız öğrencilerin yaşadıkları şirin, küçük bahçeli evler sıralanıyordu. Anaokulu ve ilkokul alanın öteki ucunda çeşitli yapılardan oluşan ayrı bir birimdi. Erkek öğrencilere öz evlerden birinde bana bir oda vermişlerdi. Oda arkadaşım Harvard Müzik Okulu'nda doktora yapan İtalyan asıllı, şakacı, kör bir gençti. Sabahları nehir yatağı boyunca yankılanan çan sesleriyle uyanıyor, kendimi Avusturya Tirolü'ndeki bir köyde sanıyordum. Penceremizin altından kuş cıvıltıları geliyor, ne motor homurtusu ne de korna yaygarası duyuluyordu. Körlerin ruh bilim ve eğitimlerine ilişkin Harvard Üniversitesi Eğitim Fakültesine bağlı kurslar, ilkokul kesimindeki özel bir yapıda veriliyordu. Öğle sonları çoğunlukla gözlem ve uygulamalarla geçiyordu. Burs başında dağıtılan bibliyografyadaki yazılı kaynakları gözden geçirip ertesi günün konularına ancak geceleri zaman ayırabiliyorduk. Bunların dışındaki ders ve konferanslar için Chambrite'deki fakülteye gidiliyordu. Burs programında benim dışımda 10 kişi daha vardı. Hepsi de görme özürlüler alanında çalışmak için gerekli olan sertifikayı almak için gelmişlerdi. Okul 1830'larda gönüllü girişimlerle bu ülkede kurulan ilk körler okuluydu. Eyalet veya federal hükümetle ilişkisi ancak öğrenci başına resmi bütçelerden ödenen ücretlerdi. Eğitim, öğretim ve öteki yönetim sorunları bir mütevelli heyeti ve onlarca atanan yöneticilerle yürütülüyordu. Gerek yapıları ve gerekse donatım açısından Avrupa'daki benzerleriyle kıyaslanması olanaksızdı. Öğrenciler onar kişilik yaş kümeleri ve 3-4 bekar öğretmenle birlikte aile ocağı benzeri küçük bahçeli evlere yerleştirilmişti. Her evin mutfağı, ahçı ve hizmetçisi ayrıydı. Elden geldiğince bir aile atmosferi yaratmaya çalışılıyordu. Evin yöneticisi olan bir çift haftalık yemek listelerini hazırlıyor, alışverişini yapıyor, evin temizlik ve düzenine öğrenci, öğretmen herkesin katılmasını sağlıyordu. Kuralları öğrenmem için hiçbir fırsatı kaçırmak istemediği anlaşılan yönetici Mr. Phipson, oradaki ilk öğle yemeğinin peşinden omuzuma bir kurulama bezi atıp bulaşık tahçıya sırayla yardım etmek gerektiğini söylemişti. Önce biraz afallamıştım. Fakat çok geçmeden yatakların yapılmasından, odaların düzenli ve temiz tutulmasına kadar herkesin kendi işini kendisini görmesinin burada da yürürlükte olduğunu anladım. Öğrencilere gözleri görmüyor diye yersiz ve gereksiz hiçbir yardım yapılmıyordu. Sofrada kurallara uygun olarak yemeklerini yemeleri, temizlik ve giyimlerini vaktinde tamamlayıp ana yapıdaki sabah toplantısına ve derslere zamanında yetişmeye kadar işlerini yardımsız başarıyorlardı. Kapalı yüzme havuzunda çekinmeden trapnenden sulara dalıyor, jimnastikhanedeki barfiks ve halatlarda cirit atıyorlardı. Hatta kış gelip de okulun göleti buz tutunca patenlerini takıp düşe kalka buz pateni bile yapıyorlardı. Ders saatleri dışındaki zamanlarını okul alanı ya da çevresindeki sokak ve çarşılarda diledikleri gibi gezerek geçiriyorlardı. Gerek okulda gerekse üniversite derslerinde izlenen öğretim yöntemleri de alışageldiğimden çok farklıydı. Sömestr başında öğrencilere dersin ana konuları, incelenecek ilgili kaynaklar ve hazırlanması gereken ödevler içeren yazılı rehberler dağıtılıyordu. Dersler hocanın konuşup öğrencilerin dinlemesiyle geçmiyordu. Öğreten kısaca konuyu açıklıyor, tartışma açılıyor, sorular sorulup itirazlar yapılıyordu. Kısacası dersler önceden incelenmesi gereken kaynakların ışığında toplu bir tartışma biçiminde yürütülüyordu. Öğreten her şeyin doğrusunu bilen ve daima son sözü söyleyecek küçük bir bilim tanrısı sayılmıyordu. İstendiğinde görüşüne, karşıt görüşe itiraz edebilen, hatta şakaya gülmesini bilen bir sınıf üyesi gibi sayılıyordu. İnsanın kendi düşünme ve karar verme yeteneklerini geliştirip kişiliğini oluşturan böyle bir eğitim atmosferi, önce bana anarşi gibi gelmişti. Hoca sınıfa girince herkesin fırlayıp selama kalkmasına, konuşmaya koyulunca kulak kesilip tek sözü kaçırmadan not almaya alışmıştım. Anlatılana itiraz etmek, yanlış çıkarmaya yeltenmek, ders yılı boyunca mimlenmeye, hatta kırık not almaya neden olacak haddini bilmemezliklerdi. Buradaysa bu tür davranışlar neredeyse eleştirici düşünce ve uyanıklık belirtileri sayılıp beğeniliyordu. Buna karşın okulun kurallarını öğrenme ve önemsemeye de önem veriliyor, meydan okumaya kalkanlara karşı hoşgörü gösterilmiyordu. Sofrada lütfensiz, efendimsiz konuşulması, iş ve görev yerine vaktinde gelmek, verilen işi baştan salmadan yerine getirmek gibi alışkanlıkların kurulup yerleşmesinde titizlikle duruluyordu. Yapılar ve okul alanı içinde sigara içmek yasaktı. Çok yağışlı bir gece, ertesi gün teslimi gereken yazılı bir ödevi bitirmeye uğraşıyordum. Vakit gece yarısını geçmişti, yorulmuştum. Toparlanıp elimdeki işi bitirmem de gerekiyordu. Bir sigara içsem açılırım diye düşündüm. Herhalde bu saatte odamı kimse denetlemezdi. Yağmur böyle çok yağmasa sokağa çıkar biraz hava alırdım. Gök delinmişçesine indiriyordu rahmeti. Pencereyi açıp sigarayı yaktım. Derin birkaç nefes çektim. Galiba Mr. Fibes'ın kapımızın önünde bu suçu işlememi bekliyormuş. Kapı vuruldu ve içeri daldı. Burada sigara içiliyor diye homurdandı. Nedenini açıklamaya uğraştımsa da dinlemek istemedi. Bunun yasak olduğu duyurulmuştu. Müdüre haber vermek zorundayım dışında bir şey söylemiyordu. Siz bilirsiniz. Söyleyin bakalım dışında verilecek yanıt yoktu. Buna rağmen sigarayı söndürmeden odadan çıkmadı. Ertesi gün de okul müdüründen bu kurallara kesin olarak uymam gerektiği duyuruldu. İlginçin müdür lojman önündeki sokakta öğrenci öğretmen küme küme sigara içenlere kimse karışıp öğüt vermeye kalkmıyordu. İnsan ilişkilerinde beni etkileyen yönlerden birisi de mevki ve kimlikleri ne olursa olsun herkesin biri birinin dengiymişçesine davranmasıydı. Ne hizmetçi ve ahçı yönetici karşısında ezilip büzülüyor ne de müdür ve hocalar öğrencilere ve biri birine karşı kasılıp komutanlık ediyordu. Görev yetkisi ne olursa olsun sanki herkes birey ve insan olarak ötekilerle eşdeğerde olduğu kanısını taşıyordu. Okuldaki tüm hizmetler insana değer olarak ne ölçüde önem verildiğini gösteriyordu. Uyum ve gelişim sorunları olanlar için kurumda rehberlik ve psikolojik danışma servisi vardı. Beden yapısı ve taşıyışında aksaklık olanlar fizyoterapi servisinden yararlanıyordu. Sosyal hizmet uzmanları okulla aile ve toplum arasındaki ilişkileri olumlu yönde yürütmeye çalışıyordu. Kimsesi olmayan çocuklar için hafta sonlarını geçirecek aileler bulunuyor, son sınıftakileri işe ya da üst okullara yerleştirmek için çaba harcanıyor, okuyunca ihtiyacı olanlara gönüllüler bulunuyordu. İnsanı önemsemenin en belirgin görüntülerinden birisi de sağır körler bölümüydü. Burada 8 kadar çift özürlü öğrenci, bireysel öğretmenlerinden sesli konuşma ve konuşulanı parmak ucuyla dudaktan izleme yöntemiyle yetiştiriliyordu. Bu türden ilk öğrenci 100 yıl kadar önce bu okulda yetiştirilmişti. Helen Keller öğretmeni de bu okulun yetiştirmelerinden biriydi. İnsanı iki temel sakatlığa rağmen insan olarak yaşayabilmek için gerekli bilgi, beceri ve alışkanlıklarla donatmak amacıyla harcanan emek ve para insana verilen önemin göstergesi sayılabilirdi. Bu bölümde Leonard adında 10 yaşlarında bir çocukla tanışmıştım. Elleriyle yüzümü ve üstümü iyice yoklayıp koklamıştı. Sonra baş parmağını dudaklarımın, iki parmağını da hançerimin ucuna koyarak sorduklarıma yanıt vermişti. Birkaç gün sonra Harvard dersliğinden çıkmış bahçeden geçerek odama geliyordum. Öğretmenim yolumu kesti. Biliyor musunuz Doktor Ench, geldiğinizi benden önce Leonard fark etti. Birkaç kez geldiğinizi söyledi. Çevreye bakındım, sizi göremedim. Aldandığını söyledim, direndi. Sonra siz köşeyi dönünce haklı olduğunu anladım. Parmaklarını dudağıma yerleştirerek geldiğimi nasıl fark ettiğini sordum. Kokunuzu aldım karşılığını verdi. Kokun bu kadar keskin mi diye takıldım. Hayır, tıraş kolonyanızdan anladım yanıtını verdi. Gerçekten de Viyana'dan geçerken aldığım tıraş kolonyası burada kullanılan ispirto benzeri şeylerden farklı kokuyordu. Hatta sınıftaki erkek arkadaşlar Paris fahişeleri kadar keskin kokuyorsun diye takılmışlardı. Bir yıl sonra da New York'tan onları ziyarete geldiğim zaman beni iyice yoklayıp kokladıktan sonra kimliğimi yanılmadan ayırt edebilmişti. Viyana kolonyası çoktan bittiği için bu kez nasıl tanıdığını sordum. Yüzümün biçimiyle yanağımdaki antep çıbanı izine değindi. Kuşkusuz burası, kaynakları sonsuz, kıta çapında bir ülkeydi. Zenginliğinin ünü dünyaya yayılmıştı. Gene de insan kaynaklarını geliştirip yetiştirmeye olağanın ötesinde önem verdikleri ortadaydı. Onlar kadar geniş kaynakları bol başka ülkeler de vardı ama buralarda insan bir inanç, doktrin ya da kurulu bir düzenin çekinmeden harcanabilecek aracı sayılıyordu galiba. Eski dünyadan göçüp gelenlerin hangi beklentilerle bu serüvene atıldıklarının ve neler bulabildiklerini iyi örneklerinden birisi o da arkadaşım Paul'ün ailesiydi. Ana babası evlenmelerinin peşinden bir ara Güney İtalya'dan buralara akan yoksul, topraksız köylü seline kapılıp buralara gelmişlerdi. Boston'un yoksul, bakımsız İtalyan mahallesinden eski bir apartman dairesinde oturuyorlardı. Burada 4 kız, 4 erkek, 8 çocukları olmuştu. Kısa sürede kent sokaklarından çuval çuval altın süpürüp varlığa kavuşma düşleri besleyen baba, yıllardır park ve sokak çöpçülüğü yaparak geçimlerini sağlıyordu. İngilizceyi bile yeterince öğrenememişlerdi. Oturdukları mahalle konuşulan dili, dükkanlarıyla fakir bir İtalyan kenti gibiydi. Annesinin hazırladığı köfteli makarnayı babasının evde yaptığı buruk şarap içerken uzun yarenliklere giriştik. Buradaki yaşamından mutlu değildi. Sicilya'daki ufak kulübesi, bir dönümlük bağları, iki keçileriyle her sabah şafakla uyandıran horoz seslerinin özlemini çekiyordu. Fakat babasının evi de kardeşler ve torunlarla dolup taşıyordu. Birkaç kez geri dönmeyi tasarlamıştı. Çocukları ise onların bu sıla özlemini horlayıp alaya alıyordu. Özlem ortaya vurulunca küçük büyük hep bir ağızdan burada kazandığını orada kazanabilir misin? Burada yediklerini orada bulabilecek misin diye sataşmaya koyuluyorlardı. Gerçekten de çöpçülüğü elinde eldiven, yerdekileri uzun bir maşa ile toplayarak yapıyor, çöp kamyonunun şoförünün yanında komutan kasıntısı ile oturuyordu. Kızlarından birisi evli, ötekisi sekreterdi. Küçükler ise okula gidiyordu. Erkeklerden ikisi high school'u bitirmeden bırakmış, kundura fabrikasında işçiydiler. Altlarında otomobilleri vardı, en küçükleri ilkokuldaydı. Hepsi Paul'e ailenin övünme kaynağı olarak bakıyordu. Hiçbirinin tümüyle gerçekleştiremediği düşleri o gerçekleştirebilme yolundaydı. Ülkenin en seçkin bir üniversitesinde müzik doktorası yapıyor, mahallenin iyice kiliselerinden birinde de pazar ayinlerinin orkçuluğunu yürütüyordu. Öteki çocukların aldırmazlıklarını içerleyip Sicilyalı baba otoritesini sürdürebilmek umudu ile sesini yükseltip komut vermeye kalkan Bay Guilina bile onunla konuşurken sesine yumuşak bir hayranlık tonu yayılıyordu. Her şeye rağmen iki kuşağın arasında geniş bir beklenti ve değer yargısı uçurumu oluştuğu ortadaydı. Yaşlılar hala kopup geldikleri ülkenin bir uzantısı sayılacak bir yaşantı sürdürüyordu. Yeni kuşaksa her şeyleriyle burada oluşmuş kültürün bir parçası ve geleceği gibi görüyorlardı kendilerini. Benzeri bir durumu okul çevresindeki Watertown'da daha yoğun biçimde görebildim. Buradaki durum ülkemiz ve bizim ilişkisi açısından daha belirgindi. Kentin bir kesiminde Anadolu'nun güneydoğu illerinden göçüp gelen eski Ermeni yurttaşlarla doluydu. Sokaklar boyundaki bakkal, manav ve kebapçılara bakınca insan kolayca kendini Antep, Maraş ya da Malatya'da sanabilirdi. Sokaklara taşan baharlı kebap kokuları, sucuk, pastırma kangalları, kara zeytinden beyaz peynire kadar ne aranırsa bulunabiliyordu. Ahçı dükkanlarından kuru fasulye, dolma kokuları sızıyordu sokaklara. Chambreed'den buraya gelen tramvaya binince neredeyse kendimi doğduğum kentin iki ucu arasında işleyen bir taşıtta sanıyordum. Kentteki iş ya da alışverişten dönen kadınlar Güneydoğu Türkçesiyle yol boyu yarenlik edip duruyor,